Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 24. Ayrım. 12. Eğer şehir merkezine birazcık uzak banliyöler, sadık şehirli Eve'i afallatıyorsa, Texas'ın göz alabildiğince uzanan yeşil düzlüklerine ay kadar yabancıydı. Texas'ın büyük, merkezi ve kalabalık şehirleri vardı. Peki neden bir insan uçsuz bucaksız düzlükler tarafından çevrelendiği bir yerde, kilometreler boyunca görebileceği çayırlıklar üzerinde yaşamayı tercih ederdi ki? Her şeye rağmen, tuhaf manzarayı kapatan binaların, medeniyete açılan kıvrımlı otobanlara ayrılan dümdüz yolların olduğu kasabalar da vardı elbette. İnsanların o yolları kasabalara, şehirlere ve binalara doğru gitmek için kullanmasını kesinlikle anlıyordu. Fakat burada gördüğü hiçbir şeyliğe gelmek için onların neyin zorladığını asla anlayamazdı. "Buradan ne anlıyorlar ki?" diye sordu Rorka o yollardan birinde ilerlerken. "Ottan, çitten ve dört bacaklı hayvanlardan başka hiçbir şey yok." Bir at sürüsünün yakınlarından geçerlerken, "Gerçekten iri olan dört bacaklı hayvanlar," diye ekledi tedirgin bir şüphecilikle. "Yippee ya ye." Eve o tedirgin bakışlarını sadece bir anlığına Rorka çevirdi. Ne olur ne olmaz gözlerini bu hayvanlardan ayırmaya cesaret edemiyordu. "Bu adam çok zengin," diye devam etti. Tarlanın yakınlarından geçen bir helikopter sesini duyduğunda biraz rahatladı. "Dallas'ta çok kazançlı ve başarılı bir işi var. Ama burada yaşamayı seçiyor, gönüllü olarak yani. Çok hastalıklı bir şey var bunda." Rourke gülümsedi ve Eve'in silahının hemen yanında tuttuğu elini alarak dudaklarına götürdü. "Evet, dünyada her çeşit insan var işte." "Evet ve çoğu da deli." "Tanrım, şunlar inek mi? İnek dediğin şey bu kadar büyük olamaz değil mi? Doğaya aykırı." "Sen sadece biftekleri düşünmeye çalış sevgilim." "Ih, daha tuhaf oluyor öyle. Buranın doğru yol olduğuna emin misin? Yani doğru olamaz. Hiçbir şey yok ki." "Yol boyunca önünden geçmekte olduğumuz evleri işaret edebilir miyim?" "Evet ama bence içlerinde inekler yaşıyordur." Eve'in zihninde alçak tavanlı evlerde olabilecek sığırsal aktivitelere dair görüntüler belirdi. Eğlence ekranı izleyen inekler, inek partileri, dört direkli yataklarda yapılan inek seksi. İrkilerek kafasını salladı. "Tanrım, öylesi de çok tuhaf. Kırlardan nefret ediyorum." Rourke aracın ön konsolundaki navigasyon ekranına baktı. Kot ve beyaz bir tişört giymişti. Çok şık, siyah bir güneş gözlüğü takmıştı. Onun için günlük, hatta sade bir tarzdı. Ama yine de şehirli gibi görünüyordu. "Zengin bir şehirli," diye düşündü Eve. "Bir iki dakikaya varmış oluruz," dedi Rourke. "Bak, ileride bir parça medeniyet var." "Nerede?" Eve, dikkatini ineklerden ayırma riskine girerek ön camdan baktığında kasabayı gördü. Binalar, benzin istasyonları, dükkanlar, restoranlar ve yine evler. Biraz gevşediğini hissetti. "Pekala, bu iyi oldu. Ama biz o tarafa gitmiyoruz. Buradan dönüyoruz." Rourke bunu söylerken geniş yoldan ayrılan dar bir yan yola saptı. Eve, bu yolla tuhaf, dümdüz ve ot dolu arazilerin daha da içlerine ilerlediklerini hissetti. "Şu çitler o kadar da sağlam gözükmüyor. Eğer bir kaçma, kovalama durumu olursa eminim biz daha hızlı oluruz." Eve dudaklarını yaladı ve yutkundu. "Eminim bu söylediklerini komik sanıyorsun." Ama yolda başka araçlar da olduğunu görünce biraz rahatlamıştı. Başka arabalar, kamyonetler, uzun şık karavanlar ve birkaç tane üstü açık cip. Önlerinde binalar yükselmeye başladı. Ev değil diye düşündü Eve. Çiftlik ya da hayvancılığa dair binalar. Neyse artık. Ahırlar, ambarlar ve hayvan barınakları. Mandıralar diye düşündü. Tahıl ambarları ya da her neyse. Silolar. Hem silo ne biçim bir kelimeydi böyle? Tüm bu otlar, ürünler, sıkılmış suratlı sığırlar ve binaların kırmızı beyaz dış cepheleri bir tablo gibi uzanıyordu. "Şu adam ne yapıyor öyle?" diye sordu Eve. Koltuğunda biraz doğrularak Rourke'un tarafındaki cama doğru baktı. "Ata biniyor gibi gözüküyor." "Evet evet görebiliyorum ama neden?" "Hiçbir fikrim yok. Belki canı binmek istemiştir." "Gördün mü işte?" Söylediğini vurgulamak istermiş gibi Rourke'un omzuna vurdu. Hasta. İnsanların çoğu hasta. İlerideki çiftlik evini gördüğünde rahatlayarak derin bir nefes aldı. Tek katlı devasa çiftlik evi kıvrılarak uzanmaktaydı. Bazı bölümler aynı parlak beyaz tonda boyanmış, bazı bölümlerse şık iri taşlarla örülmüştü. Camdan yapılmış bölümler de vardı. Eve o camların önünde durup önünde uzanan uçsuz bucaksız tarlalara bakma fikriyle neredeyse ürperdi. Tabii o tarlalardan kendine bakabilecek şeyleri de düşünmüştü. Etrafı çitlerle çevrili nispeten daha küçük alanlar da vardı. İçlerinde atlar olmasına rağmen kayda değer sayıda insan da görünüyordu. Her ne kadar hepsinin kafasında kovboy şapkası olsa da onları görmek Eve'i rahatlattı. Ufak bir helikopter pisti ve türlü araçlar gördü. Çoğunu tanıyamamaya başlamıştı. Türlü tarım işlerinde kullanıldıklarını düşündü. Üstlerinde şaha kalkmış at figürlerinin olduğu devasa taş sütunların arasından geçtiler. "Pekala, geldiğimizi biliyor ve ziyaretimizden pek memnun değil," diye başladı Eve. "Pek dostça karşılamayacak bizi. Saldırgan veya aşırı savunmacı bir tavrı olabilir. İşbirliğine gönüllü olmayacak ama aynı zamanda hayatını karıştırabileceğimi, geçmişini kurcalayabileceğimi ve yerel polisleri ona baskı yapması için etkileyebileceğimi bilecek kadar zeki. Tüm o gömülü şeylerin etrafa dökülüp saçılmasını istemez. Görüşmeyi onun alanında yaparsak da kontrol biraz daha kendisindeymiş gibi hisseder. Peki ne kadar süre öyle hissetmesine izin vereceksin? İşlerin nasıl gideceğine bakalım." Eve arabadan indi ve dışarıdaki sıcak karşısında bir an nefesi kesildi. New York'un yaz sıcağındaki buhar banyosuyla hiç alakası olmayan kavurucu bir sıcak olduğunu düşündü. Ot kokusu geldi burnuna ve büyük ihtimalle gübre kokusu olması gereken bir koku. "Bu ses de ne?" diye sordu Rorka. "Tam emin değilim. Sanırım tavuklar olabilir." "Tanrım, tavuklar! Eğer bana omletleri düşünmemi söylersen seni vururum." "Anlaşıldı." Yolda Eve'in yanında yürümeye başladı. Çevreyle böyle uğraşmasının, aklını korku ve endişelerden uzak tutmasına yardımcı olduğunu bilecek kadar iyi tanıyordu onu. Daha Dallas'a gitmek ya da orada ne yapacağı veya yapabileceği konusunda tek kelime etmemişti. Giriş kapıları 3 metre yüksekliğindeydi ve üstlerinde bir hayvanın beyazlatılmış boynuzları asılıydı. Eve kapıyı çalarken Rourke da nasıl bir insanın ölü hayvanları dekorasyon malzemesi olarak kullanabileceğini düşünüyordu. Bir süre sonra eski Batı Amerika imajını koruyan bir adam kapıyı açtı. Yıllanmış deri gibi buruşmuş, dağ gibi uzun, nehir gibi geniş bir adamdı. Topuklu ayakkabı kadar sivri burunlara sahip çizmelerinin üzeri yer yer çamur kaplıydı. Kotu koyu maviydi ve içinde o olmadan bile dimdik duracak kadar sert görünüyordu. Kırmızı beyaz kareli solgun bir gömlek giymişti. Mat gümüş tonlarındaki saçını sert hatlı, kırmızı yanaklı çizgilerle derinleşmiş, çatık kaşlarıyla daha da sertleşmiş yüzünden geriye doğru taramıştı. Konuştuğunda sesi çok derin bir kovanın içindeki çakıl taşları gibi takırtılıydı. "Şehir polisleri siz misiniz?" "Temen Dallas." Eve rozetini uzattı. "Bu da sivil uzman asista..." "Seni tanıyorum." Hamburgeri andıran elinin sosis gibi parmağını Rourke'a doğru uzattı. "Rourke, sen Rourke'sun, polis filan değilsin." "Neyse ki," dedi Rourke. "Ama bir polisle evlenmiş bulunuyorum." "Evet." Adam başını sallarken bir taraftan da Eve'i inceliyordu. "Şimdi seni de tanıdım. Büyük New York şehrinin yıldız polisi." Yüzü sanki tükürmek ister gibi duruyordu fakat kendine hakim oldu. "Ben Jake T. Parker ve sizinle konuşmak zorunda değilim. Aslına bakarsanız avukatlarım konuşmamamı tavsiye etti." "Şu anda benimle konuşmak konusunda yasal bir mecburiyet altında değilsiniz Bay Parker. Ancak o yasal mecburiyeti sağlayabilirim ve eminim avukatlarınız bundan da bahsetmiştir." Adam geniş parmaklarını kotunun ceplerine geçirdi. Yer yer çatlamış olan kemeri bu hareketle iyice gerildi. "O belgeyi çıkartmak epey vaktini alır, öyle değil mi?" "Evet efendim, öyle. Acaba avukatlarınız o belgeyle dalaşırken Juliana kaç kişiyi daha öldürür? Yorum yapmak ister misiniz?" "Onunla hiçbir ilgim yok benim. 10 yıldan daha uzun bir süredir hiçbir ilgim de olmadı. Burada kendime huzurlu bir dünya kurdum ve şehirli bir polisin gelip bana pislik atmasına hiç ihtiyacım yok. Ben size pislik atmak için gelmedim buraya Bay Parker. Sizi yargılamak için burada değilim. Juliana'nın daha fazla insan öldürmesine engel olmama yardımcı olabilecek bir şeyler öğrenmek için geldim. O insanlardan biri de siz olabilirsiniz bu arada. Lanet olsun dedi adam. O kızın benim için kötü bir hayaletten farkı yok ve ben onun için daha da azıyımdır. Eve çantasındaki resimleri çıkardı. Bu Walter Pettibone. Onun da Juliana için bir anlamı yoktu ve aynı şekilde Henry Mountain için de. Aileleri vardı Bay Parker, yaşamları. Juliana bütün hepsini mahvetti. Parker resimlere baktı, sonra kafasını çevirdi. Onu hapisten hiç çıkarmamalıydınız. O konuda tamamen size katılıyorum. Daha önce onun hapse atılmasına yardımcı oldum. Bunu tekrar yapabilmem için bana yardım etmenizi istiyorum. Benim bir yaşamım var, bir hayat kurdum. Tekrar bir yaşama sahip olmak, sabah yataktan kalkıp aynaya bakabilmek çok uzun zamanımı aldı. Kapının hemen yanındaki askılıktan koyu kahve bir şapka alarak taktı. Sonra dışarı çıkarak kapıyı arkasından kapadı. Bu şeyi evimde konuşmak istemiyorum. Konuksever davranmadığım için özür dilerim ama evimde onun hakkında konuşmak istemiyorum. Dışarıda konuşalım. Zaten atları bir kontrol etmek istiyorum. Eve, güneşin sarı ışıklarına dayanamayarak güneş gözlüklerini taktı. Sizinle hiç iletişim kurdu mu? 18 yaşına girdiği gün bu evden ayrıldığından beri o kızla tek kelime etmedim. Annesine olan biteni anlattığı gündü. Gözümün içine baka baka benimle alay ettiği gün. Peki annesiyle iletişim kurup kurmadığını biliyor musunuz? Bir şey söyleyemem. Kara beni terk ettiğinde izini de kaybettirdi. Ama gezegen dışında bir iş bulduğunu duydum, bir tarım uydusunda. Sanırım benden mümkün olduğunca uzağa gitmek istiyordu. Eve başını salladı. Kara Dune, Parker Rowan'ın nerede olduğunu biliyordu. 4 sene önce yeniden evlenmişti ve Eve'le kız hakkında konuşmayı reddetmişti. Yaptıkları kısa telelink görüşmesinde Eve kızının kendi için öldüğünü söylemişti. Eve, Juliana'nın da kendini doğuran kadına dair aynı hisleri taşıdığını tahmin ediyordu. Juliana'ya tecavüz ettiniz mi Bay Parker? Adamın yüzü sertleşti ve bir çerçevenin üzerine gerilen eski bir deri gibi gerildi. Eğer onunla zorla ilişkiye girip girmediğimi soruyorsanız, hayır, yapmadım. Ama yaptığım şeyin cezasını yeterince çektim Teğmen. Ufak bir otlak çitinin önünde durdu. Adamlarına ve atlarına baktı. Bir süre bütün suçu ona attım. Kendimi de işin içine katabilmem ve bununla baş edebilmem uzun zaman aldı. 15 yaşındaydı. En azından biyolojik bakımdan. 15. 50 yaşının üzerinde bir adamın 15 yaşında birine o şekilde dokunma hakkı yoktur. İyi bir kadınla evli olan adamın, lanet olsun, kadın nasıl olursa olsun, bir adam kızına o şekilde dokunamaz. Bunun bahanesi olmaz. Ama ona dokundunuz. Evet. Adam sanki ağır bir yük kaldırıyormuş gibi geniş omuzlarını kaldırdı. Olayları bildiğim gibi anlatacağım. Fakat önceden söylemek istiyorum ki yaptığım şeyin çok yanlış olduğunu, benim suçum ve sorumluluğum olduğunu biliyorum. Pekala Bay Parker, bildiğiniz gibi anlatın. Gerçekten iç çamaşırını andıran kıyafetlerle evin içinde gezinirdi. Kucağıma kıvrılıp babacığım derdi ama söyleyiş tarzında kız evladı andıran hiçbir şey yoktu. Bir süre dudaklarını sıkıca kapadı, başını çevirdi ve topraklarına doğru baktı. Babası kadınlara karşı sert bir adammış. Fakat o kıza neredeyse taparmış. Tabii annesinin söylediği kadarıyla. Ona göre Juliana'nın yanlış bir şey yapması mümkün değilmiş ve yaparsa da adam annesini suçlarmış. Ben o kadını seviyordum, karımı seviyordum, dedi. Ayağını çitten çekip bakışlarını Eve çevirdi, sonra tekrar yürümeye başladı. Kiliseye giden, sakin mizaçlı, güçlü ve iyi bir kadındı. Bir kör noktası varsa o da o kızdı. O kız, insanların gözünü nasıl kör edeceğini iyi biliyordu. Size karşı provokatif tavırları vardı yani. Lanet olsun, daha 15 yaşındaydı ve bir adamı nasıl parmağında oynatacağını, istediği her şeyi nasıl yaptıracağını çok iyi biliyordu. Ben de uyanmaması gereken bir şeyleri uyandırmayı başardı. Öyle olmasına izin vermemeliydim. Onu düşünmeye başladım. Beni doğruca cehenneme yollayacak bir şekilde görmeye başladım onu. Ne var ki engel olamadım. Belki de engel olmak istemedim. O zamanlar yani. Ben doğruyla yanlış arasındaki farkı biliyorum Teğmen. Lanet olası sınırın neresi olduğunu çok iyi biliyorum. Ve o sınırı geçtiniz. Evet, geçtim. Annesi bir akşam olağan kadın toplantılarından birine gitmişti. Çalışma odama geldi ve doğruca kucağıma yerleşti. Detaylarına girmeyeceğim ama söyleyeceğim tek şey, onu kesinlikle bir şeye zorlamadım ben. Çok istekliydi. Ancak ben o sınırı geçtim. Bir erkeğin asla geri çekilemeyeceği sınırı geçtim. Yakınlaştınız. Evet, o gece ve sonraki yaklaşık 3 sene boyunca her fırsat olduğunda. Fırsat yaratmak konusunda da iyiydi. Bir keresinde annesini hafta sonu bir alışveriş turu için şehir dışına çıkmaya bile ikna etti. Ve ben karımla paylaştığım yatakta üvey kızımla birlikte oldum. Onu seviyordum. Tanrı şahidimdir. Onu neredeyse delice bir şekilde seviyordum. Onun da aynı şekilde hissettiğini sanıyordum. Kendi aptallığı karşısında başını salladı. Tanrım, neyin ne olduğunu anlayacak yaştaydım. Ona para verdim. O 3 yıl boyunca ne kadar olduğunu Tanrı bilir. Arabalar, güzel kıyafetler, istediği her şeyi aldım. Kendi kendime birlikte kaçacağımızı söylüyordum. O reşit olur olmaz annesini terk edecektim ve o nereyi isterse oraya gidecektik. Çok büyük bir aptallık ettim ama bununla yaşamayı öğrendim. İşlediğim günahlarla yaşamayı öğrenmek çok daha zor oldu. Eve onu Juliana'nın duruşmasında tanık sandalyesinde oturup olanları böyle gerçekçi bir şekilde anlatırken düşündü. Eğer öyle yapmış olsaydı pek çok şeyin daha farklı gelişeceğine karar verdi. Tutuklanmasından sonra yargılanması boyunca çocukluğunda sizin taciz ve tecavüzlerinize uğradığını iddia etti ve bunu daha az bir ceza alma pazarlığında kullandı. Siz kayıtları düzeltme, kendinizi savunma girişiminde bulunmadınız. Hayır, bulunmadım. Şapkasının geniş kenarının altından Eve doğru baktı. Siz hiç boğazınıza alev gibi bir korku, karnınıza buz gibi bir his salacak kadar utandığınız bir şey yaşadınız mı Teğmen? Dallas'ı, orada olan şeyleri düşündü Eve. Korkmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum Bay Parker. Ondan korkuyordum. Onunla birlikteyken dönüştüğüm şeyden korkuyordum. Olayların nasıl olduğu konusunda ifade verseydim, yine de kendi karısının reşit olmayan kızıyla zina yapan yetişkin bir adam olacaktım. Yaklaşık aynı dönem ben de terapiye, kendi sorumluluğumu kabul etme üzerinde çalışmaya başladım. Öldürdüğü adamlar için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Olay sadece onun sözüne karşı benim sözüm olacaktı. Ve inanın, olayları ben yaşamış olmasam benim de inanacağım söz onunki olurdu. Sizinle birlikte yaşadığı dönemde şiddet eğilimli davranışlar sergiler miydi? Tanrım! Adamın boğazından hırıltılı bir gülüş yükseldi. Kırbaç darbesi gibi bir öfkesi vardı. Hızlı, yakıcı, keskin. Başlamasıyla bitmesi bir olurdu. O zamanlar göremediğimi şimdi görmek öyle kolay ki. O kız buz gibiydi. İliklerine kadar buz tutmuştu. Annesiyle görüşmeye başladığım andan itibaren benden nefret etmişti. Bunu da artık görebiliyorum. Kendi buz gibi dünyasında benden nefret etti çünkü ben bir erkektim. Çünkü dünyasına girebilecek ve herhangi bir söz sahibi olabilecek bir erkektim. O yüzden her şeye karar verebilecek tek kişi kendi olana kadar oynamaya devam etti. Sonra beni güçsüz olduğum için aşağıladı. Beni sevdiği için annesini aşağıladı. O kapıdan çıkıp gitti ve bizi düzelmeyecek kadar hasarlı bir şekilde bıraktı. Tam olmamızı istediği gibi. Siz hasarlı kalmadınız dedi Eve. Kendinize yeni bir hayat inşa ettiniz. Juliana bunu biliyordur ve yarım kalan işlerini tamamlıyor Bay Parker. Sizin de bu işlerden biri olduğunuza inanıyorum. Benim peşime düşeceğini mi düşünüyorsun? Evet, er ya da geç düşecek. Güvenliğinize haber verin ve önlem alın. iş yerinizde ve evinizdeki yeni eleman alımlarını çok detaylı araştırın. Yerel polisle de konuşmanız akıllıca bir hareket olur ki ben her halükarda kendileriyle görüşeceğim. Kime ve neye hazırlıklı olmaları gerektiğini bilirler. O kız ayakkabılarındaki Texas tozunu silkelemek için sabırsızlanıyordu. Botlarının tabanına baktı ve kafasını salladı. Buraya gelip kendisi için o tozdan da önemsiz bir adamı öldürmeye çalışacağını pek sanmıyorum. Derin bir nefes aldı. Ama artık 66 yaşındayım ve oturup kıçını kaşıyarak bir yılanın gelip pantolonunun içine girmesini beklememen gerektiğini bilecek bir yaş bu. İşle eğlence karışık bir tatile çıkmayı düşünüyordum ne zamandır. Avrupa'yı dolaşıp bazı taylara bakmak istiyordum. Biraz öne çekebilirim bunu. Nereye ve ne zaman gideceğinizi bana bildirirseniz sevinirim. Parker Eve'in yüzünü inceledi. Onu yakalayacaksın değil mi şehir kızı? Evet efendim, yakalayacağım. Eminim ama benim anlattığım herhangi bir şeyin buna yardımcı olacağını sanmıyorum. Gerçekten benimle vakit harcayacağını düşünmüyorum. Onun için ilk de değildim. 24. ayrımın sonu. Sayfa 241. Devamı 25. ayrımda.